Ayrım 23, papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel, sayfa 280. Dördüncü kısım. 11 Temmuz günü Thomas Todd inşaat firmasının merkezini ziyaret etmiş ve kendisine bayındırlık dairesinde Heinz adında birisiyle görüşmesi salık verilmişti. Öğleden önce saat 11'e doğru Thomas kapıda aynı adı taşıyan odaya girmişti. Odada büyük bir resim masası duruyor ve önünde iki kişi derin bir tartışmaya dalmış bulunuyordu. Tartışma öylesine ateşliydi ki iki adam Thomas'ın içeri girdiğini fark edemediler. Her ikisi de beyaz önlükler giymiş, avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı.
''Sorumluluğu alamam, bunun üzerinden geçen herhangi bir tank yıkılmasına yol açar.''
''Peki ama daha sonraki Kroize Köprüsü ta Argenton'da.''
''Vız gelir, oradan dolaşsınlar, bana ne? Sana söylüyorum, Gargiles'te bulunan kara köprü bir tehlikedir. Tam altındaki geniş çatlakları görmüyor musun? Benim yolladığım statik hesapları yapacak mühendisler neredeyse bu oyuklardan nehire düşeceklerdi.''
''Evet, onunla takviye edebilirsin.''
''Vay canına, bu da bir çare olabilir.''
Thomas mühendislerin Gargiles Köprüsü'nden bahsettiklerini sanmıştı. Müthiş, çok müthiş bir şeydi bu. Sanki gerçek istek ve düşlerini izliyordu. Artık hayal ile gerçekler birleşmek üzereydi.
''Elektrik santralını, barajı düşün bir kere. Köprüyü havaya uçurursak enerji kaynağı da kesilecektir.''
''Biz havaya uçurursak istenilen sonuç elde edilemez. Hatları kesip havaya uçurmadan önce yolu değiştirebilirdik. Fakat yarın köprü kendi kendine yıkılırsa, o zaman kesik hatlar başımıza tam bir bela açabilir. Sen ne arıyorsun burada?''
Thomas Lieven'in varlığı sonunda anlaşılmıştı. Thomas kibar bir tavırla iki kişiyi selamlayarak
''Herr Heinze'yi görmeye geldim.'' dedi.
İki kişiden biri cevap verdi.
''Ben Heinze'yim, dileğiniz nedir?''
''Sayın Bay, sanırım birbirimize karşılıklı büyük yardımda bulunacağız.'' Gerçekten de böyle oldu. 15 Temmuz tarihinde Todd ve Canaris örgütleri Gargiles'in güneyinde bulunan Kara Köprü'nün geleceği hakkında planları hazırlamışlardı. Londra'da Savaş Bakanlığı temsilcisi olarak Thomas, Crozant grubuna aşağıdaki talimatı verdi.
''Bölgenizdeki bütün önemli köprüler ve askeri harekat hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.''
Partizanlar gece gündüz pusuya yattılar. Köprülerin altına, ağaçların tepelerine, terk edilmiş değirmen ve binaların çatılarına girip pusu kurdular. Ellerinde dürbünler, kağıt ve kalem vardı. Geçen Alman tanklarını, asker kamyon ve motosikletlerini sayıp kaydettiler. Her gece de saat 9'da elde ettikleri bilgileri Londra'ya ilettiler. Eguson barajına çok yakın olan birçok köprüyü tarif ettiler. 30 Temmuz gecesi saat tam 9'da Yvonne Deschamps ile Profesör Debuche, Belediye Başkanı Cassier, Teğmen Belcourt ve Seramikçi Emil Ruf, Gargiles'te eski bir değirmenin oturma odasında toplanmışlardı. Hava o kadar durgun ve sessizdi ki sigara dumanını bıçakla kesmek işten bile değildi. Yvonne kulaklıklarını ayarlamıştı. Onbaşı Schlumberger'in Paris'ten yollamakta olduğu şifreli mesajı alıyordu.
SV-21 Hustluk Uritrim Nisitri.
Yvonne'un çevresini saran erkekler kesik kesik soluk alıyor, Profesör Debuche gözlüklerini parlatıyordu. Teğmen Belcourt ise sık sık kuruyan dudaklarını yalıyordu.
Gertikostil.
Schlumberger Paris'teki Lutetia Oteli'nin üst katından Morse'la mesajlarını gönderiyordu. Herkes soluğunu tutmuş, mesajın sonunu merakla bekliyordu. Saat 9'u tam 20 geçe Londra mesajı bitirdi. Kroize'deki değirmen Crozant grubu liderleri mesajı çözmeye koyuldular.
Bülbül 17'ye, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir bombardıman uçağı, özel bir plastik muhafaza içindeki bombayı paraşütle.
Mesaj çözüldükten hemen sonra Yvonne Deschamps'ın dışında hepsi birden konuşmaya başladılar. Genç kız elleri dizlerinde sessiz sessiz oturdu. Kuşkuyla izlediği esrarengiz yüzbaşı Everett'i düşünüyordu. Debuche'un sözlerine hiç dikkat etmedi bile. Duyguları ve düşünceleri aykırı geliyordu kendisine. Her şeye rağmen günün birinde beklemediği bir yerde yüzbaşı Everett ile karşılaşacağından emindi. Çevresinde konuşanların sesleri gitgide yükseliyordu. Yvonne belediye başkanı, seramikçi ve profesör arasında bir anlaşmazlık çıktığını anlamıştı. Kendine çok önem veren önemli bir kişi olduğuna inanmış Cassier yumruklarını masaya vurdu.
''Burası benim bölgem, içini dışını bilirim. Harekatın başında bulunmakta diretiyorum.''
Bu sözlere Profesör Debuche sakin bir tavırla cevap verdi. Masaya vurmanın gereği yok dostum. Harekatı Teğmen Belkord yönetecek. Patlayıcı madde uzmanıdır kendisi. Ona itaat etmek zorundasın.
Her şeyin Teğmen'e bırakılmasından artık bıktım diye bağıran belediye başkanı hışımla ekledi. Bu hücreyi kim kurdu?
Ben, Ruf ve bölgedeki bazı çiftçiler.
Seramikçi bu sözleri doğrulayarak,
doğrudur, önceleri hep bölgedeki kişilerdir. Sizler çok daha sonra geldiniz dedi.
İvon yüzbaşı evereti kafasından atmak için çaba harcayarak soğuk bir sesle,
kavgayı bırakın, profesör ne derse o olur. Bizim daha sonra katıldığımız doğrudur. Ne var ki hücreyi faal duruma getiren de bizler olduk. Biz olmasaydık sizler hiçbir zaman bu alıcıya sahip olamayacaktınız. Nasıl kullanılacağını da size öğreten ben oldum dedi.
Bu sözlere ne belediye başkanı ne de seramikçi cevap verebildi. Ancak İvo'nun başı üzerinden gözleriyle işaretleştiler. 5. Kısım 3 Ağustos 1943 günü saat tam 23.10 geçe Almanlar tarafından ele geçirilen bir İngiliz bombardıman uçağı paraşütle 167 numaralı bölgeye yine İngilizlerden elde edilmiş özel bir paketle patlayıcı maddeyi indiriyordu. 2 Ağustos 1943 günü ise Paris'te TOD örgütünün bayındırlık bölümünde görevli Heinz adlı biri Eguzon Enerji Santralı'nda bulunuyordu. Alman mühendislerine en ince ayrıntılarına kadar baraja bitişik köprü yıkıldığında ne gibi tedbirler alınması gerektiğini anlatıyordu. 3 Ağustos günü Heinz Gargiles bölgesini işgal eden bölük komutanıyla konuşarak kendisine sır saklayacağına yemin ettirip 4 Ağustos günü saat 23.15 ile 24.30 arası bütün Alman nöbetçilerinin geri çekilmelerini sağladı. 4 Ağustos'ta gece yarısı 8 dakika geçe Kara Köprü uçuruldu ama kimsenin de burnu kanamadı. 5 Ağustos saat 21'de onbaşı Schlumberger ile onbaşı Raddatz, Paris'teki Lutetia Oteli'nin tavan arasındaki odasında araçların başına eğilmiş bekliyorlardı. Arkalarında Albay Thomas Lieven ile yüzbaşı Brenner durmaktaydı. Bülbül 17 tam zamanında istenilen bilgiyi verdi. Schlumberger bir yandan gönderilen mesajı yazarken bir yandan da mırıldanıyordu. ''Kız bugün mesajı göndermiyor, erkeklerin sırası olsa gerek.'' Bülbül 17 o güne kadar olmadık uzunlukta bir mesaj göndermişti. Schlumberger mesajı almaya devam ederken Raddatz alınan bölümleri çözmeye başlamıştı. Mesajın ilk bölümü tam Thomas'ın beklediği gibiydi. Kara köprü harekatı istenildiği gibi tamamlandı. Köprü tamamen yıkıldı. 20 kişi halen görevde. Harekattan önce Teğmen Belkor bacağını kırdı. Mesajı Emil Ruf gönderiyor. Profesör Debouche ve Yvonne de Chant-Clermont-Ferrand'a. Radas şifreyi çözerken Werther, Brenner ve Thomas üzerinden karaladığı kelimeleri izliyorlardı. Thomas'ın rengi değişmiş bağırıyordu. ''Bu hayvan da kim? Deli mi sersem mi? Niçin adları sıralıyor?'' Thomas'ın en ufak bir harekette bulunmasına fırsat kalmadan ona önce Radas bir tekme attı. Onbaşıya baktığında yüzünde bir şaşkınlık ve tiksinti gördü. Tam o sıra Schlumberger kendisine çözülmesi için başka bir mesaj uzattı. Raddatz üzüntü içinde anlaşılmayan sözler mırıldandı. Brenner şaşırarak sordu, ne var?
Hiç.
Brenner arkadaşının elinden kağıdı kaparak, ver bana bunu dedi ve dinleyin albayım diye bağırdı. Raddatz'ın çözdüğü mesajı dinlerken Thomas buz kesildi. General de Gaulle'ün bu harekattan haberdar edilmesini, kendisine en önemli ve yiğit üyelerimizin adlarının verilmesini istiyoruz. Takdir edilmek ve madalya almak morallerini yükseltecektir. Thomas şaşırmıştı. ''Vay canına, buna inanamıyorum.'' diye bağırdı. Teğmen Belkort'un ayrılmasından sonra harekatta en büyük hizmetler belediye başkanı Crozan ile yardımcısı Gargiles'li Emil Ruf tarafından ve onbaşı not defterine sinirli hareketlerle el attı. Aynı anda yüzbaşı Brenner Thomas'a dönerek ''Albay Thomas, bir zamanlar gerçek ad ve adresleri bilinmediği için bu kişilerin hiçbir zaman yakalanamayacaklarını söylemediniz mi?'' diye sordu. Acı acı gülerek ''Yakında kim olduğunuzu öğreneceğiz.'' diye devam etti. Odada herkes bakışlarını Thomas'a çevirmişti. ''Aptallar.'' diye düşünüyordu Thomas. ''Ben yalnız Almanların bu kadar sersemce hareket edebileceklerini sanırdım. Meğer Fransızlar daha akıllı değilmiş. Bütün yaptıklarım boşa gitti.'' Albay Werther birden ciddi bir tavır takındı. Sakin bir sesle, ''Lütfen odayı terk ediniz Herr Lieven'' dedi. Thomas konuşmak istedi. ''Albay, lütfen.'' Fakat albayın yüzündeki ifadeden ne yaparsa yapsın fikrini değiştirmeyeceğini anlamıştı. Her şey boşa gitmişti. Hem de savaştan sonra göğüslerine teneke parçalarını takmak isteyen birkaç aptal yüzünden. 5 dakika sonra işlerinden atılan 10 başı Schlumberger ile 15'i Raddatz'la kendilerini beklemekte olan Thomas'ın yanına geldiler. Schlumberger şaşırmış haldeydi. Bu sersem eşek şu ana kadar tam 27 ad verdi. Bu adlardan geri kalanların tümünü bulmak hiç de zor olmayacaktır. Thomas sordu. Birlikte bir yemek yesek nasıl olur çocuklar? Son birkaç aydan beri olduğu gibi birlikte Harris'in lokantasına gittiler. Müdür bizzat masalarına gelip kendilerini selamladı. Harris'in baldızı Thomas tarafından sağlanan sahte pasaportla bir köye yerleşen Alman Yahudisi bir kadındı. Lutetia Oteli'nde sahte evrak düzenlemek için mükemmel fırsatlar vardı. Ve Thomas zaman zaman bundan faydalanıyordu. Albay Werther de bunu biliyor fakat sesini çıkarmıyordu. ''Hafif bir şey olsun Harris'' diyen Thomas yemeğini ısmarladı. Vakit bir hayli ilerlemişti. Thomas'ın dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bu arada balık yerken Thomas'a 65 kişinin hayatını kurtaran bir esin geldi. Bir ara 3 arkadaşın masasına derin bir sessizlik hakim olmuştu. Kuzu kızartmasını yerken Viyanalı konuştu. Brenner Berlin aradı. En geç yarın sabah özel bir birlik harekete geçecek. O zaman bu adamların başına neler geleceğini kestirmek için müneccim olmak gerekmeyecek. Thomas, Profesör Debuş'u ve güzel Yvonne'u düşünüyordu. Şu an hayattaydılar ama yakın gelecekte tutuklanacaklar ve bir süre sonra da hayata veda edeceklerdi. Bu arada Raddatz'ın sesi duyuldu. 4 yıllık fiili hizmetim sırasında tek bir canlı yaratığı öldürmedim. Bir anda bu kadar kişinin ölümünden sorumlu olacağımızı düşünüyorum da. Derin düşüncelere dalmış bulunan Thomas cevap verdi. Sorumlu değiliz, hayır siz ikiniz değilsiniz. Ya ben? Şu ana kadar bunca yalan dolan kıvırmış, kalleşlik ve entrikalara karışmış olan ben sorumluluğu üzerimden nasıl atabilirim? Söz sırası Schlumberger'e gelmişti. ''Kuşkusuz arkadaşlarımızı öldüren partizanların yardımına gidemeyiz.'' Cevap veren Thomas, ''Hayır, bunu tabii yapamazsınız.'' Düşünüyordu, ne yapabilirdi, ne yapması gerekiyordu. Bir insan nasıl dürüst olabilirdi? Berlinli söze karıştı. ''Karli haklı, bildiğin gibi ben de Nazi değilim. Fakat partizanlar beni ormanda yakalayacak olsalar, dünyanın yeminini etsem Nazi olmadığıma inanacaklar mı?'' Hayır, seni vururlar. Onlar için bir Alman bir Almandır. İşte bu kadar. Balığını kesen Thomas birden sevinçle haykırdı. Bir yol daha var. Tek bir yol.
Nedir?
Evet, hem yardımcı olmaya hem de dürüst kalmaya yeterli bir yol. Thomas lokantadaki telefon kulübesine girip Lutetia Oteli'nden Albay Werther'i aradı. Albay Werther'in sesinden epey meşgul olduğu anlaşılıyordu. Thomas odada başka sesler de duyuyordu. Herhalde albay toplantıdaydı. Thomas hem kendi ülkesinde hem de buradaki dürüst insanlara dürüst davranmak gerektiğini düşünürken terliyordu. Duygularını bir yana bırak, sadece insanların hayatlarını kurtarmaya çalış. Kalın bir sesle konuştu. Albayım, ben Lieven. Size çok önemli bir teklifte bulunmak istiyorum. Tek başınıza harekete geçmenize imkan olmayacak. Önce beni dinlemenizi ve sonra Amiral Canaris'e bilgi vermenizi rica ediyorum.
Bu saçmalık nedir?
Albayım, buradan ne zaman harekete geçecekler?
Yarın şafakla birlikte, niçin sordun?
Harekatı benim yönetmeme izin vermenizi rica ediyorum.
Lieven, şakanın sırası değil, bu kadarı fazla.
Ne olursunuz beni dinleyiniz albayım, lütfen teklifimi kabul edin. 6. Kısım 6 Ağustos 1943 günü sabah saat 5'e çeyrek kala gerçek bir İngiliz Lysander uçağı Clermont-Ferrand'a doğru uçuyordu. Güneş henüz görünmüştü. Yolculardan ayrı olan pilot iç telefonla konuşuyordu.
20 dakikaya kadar ineceğiz Herr Sonderführer.
Verilen bilgiye teşekkür eden Thomas ahizeyi yerine koyduktan sonra dünyanın aptallıkları, saçmalıkları ve entrikalarıyla yaşanması imkansız bir yer olduğunu düşünüyordu. 10 dakika sonra uçak alçalmaya başladı. Thomas Lieven son derece yorgun ve hasta görünüyordu. Hayatının en feci gecesini geçirmiş, en feci günü de kendisini bekliyordu. Bir üniversite ve katedraliyle ünlü Clermont-Ferrand görünmeye başlamıştı. Caddelerde incin top oynuyordu. Şehir henüz uyanmamıştı. Saat 5'i çeyrek geçe Thomas, Tirollü yüzbaşı Öllinger'in bürosunda sıcak kahve içiyordu. Şehrin güvenliğini sağlamakla görevli kısa boylu ve tıknaz yüzbaşı Thomas'ın gizli hizmet pasosunu dikkatle inceliyordu.
Thomas'a dönerek konuşmaya başladı. Albay Werther'den telexle uzun bir mesaj aldım. Bir saat önce de telefon etti. Askerlerim emrinizdedir Herr Sonderführer.
Şimdilik yalnız beni şehire götürecek bir otomobile ihtiyacım var.
Yanınıza 10 kişilik bir muhafız birliği de verebilirim.
Hayır, teşekkür ederim. Yapacağım işi tek başıma yürütmem gerekiyor.
Fakat
işte size kapalı bir zarf. Saat 8'e kadar benden haber alamadın mı bu zarfı açarsın. İçinde nasıl hareket edileceğini gösteren Bay Werther'in talimatı var. Şimdilik hoşça kalın.
Yakında buluşmak üzere.
Dilerim diye Thomas elini tahtaya vurdu.
Almanların el koyduğu Fransız plakalı bir Citroen arabayla Blaise Pascal meydanında yol alıyordu. Thomas gözünden uyku akan sessiz şoförün yanında oturuyordu. Gri kaşe elbisesinin üzerine bir trench coat giymişti. Başında da beyaz şapka vardı. Sabahın erken saatinde Thomas mukavemet hareketinin Orta Fransa'daki manevi lideri Profesör de Bouche'un evine gidiyordu. Profesöre şehirde bir ev verilmişti. Thomas Carnot Caddesi'ne giren ana yolda arabayı durdurup şoföre ''Köşeyi dön ve beni bekle'' diye emretti. Kapalı olan bahçe kapısının önüne geldiğinde ''Tanrı beni korusun, Tanrı hepimizi korusun'' diye dua ediyordu. Yaşlı kapıcının kapıyı açması için birkaç kere zili çalması gerekmişti. Ayaklarında terliklerle kapıyı açan kapıcı
''Aklını mı kaçırdın, sabahın bu saatinde burada ne arıyorsun?'' diye sordu.
''Profesör Debouche'la konuşmak istiyorum.''
''Bana bak delikanlı.''
Birden kapıcının sesi kesildi. 500 franklık bir banknot fikrini değiştirmişti.
''Herhalde çok acele görüşülmesi gereken bir mesele olsa gerek. Kendisine haber vereyim.''
''Odanızda telefon var mı?''
''Evet monsieur.'' ''Öyleyse ben konuşurum.''
Thomas kapıcının zemin kattaki dairesine rahatça girip telefonu çevirdi. O sıra kapıcının karısı da kalkmış kocasının yanına sokulmuştu. Her ikisi de korkulu gözlerle Thomas'ı izliyor ve birbirlerinin kulağına bir şeyler mırıldanıyorlardı. Sonunda Thomas iyi tanıdığı sesi duydu.
''Ben Profesör Debouche, ne istiyorsunuz?''
Thomas bu soruya ''Everett'' diye cevap verince şaşıran profesör kekeledi.
''Everett mi? Neredesiniz?'' diye sordu.
''Üniversitede, kapıcının dairesinde.''
''Ona derhal seni yanıma getirmesini söyle, bekliyorum.''
Thomas telefonu kapadı. Kapıcının kendisine yol gösterirken karısına bir göz işareti yaptığını fark etti. Anlamını kavrayamadı ama Thomas'la kapıcı kapıdan çıkar çıkmaz kadın telefona sarıldı. 7. Kısım. Ünlü profesör Albert Einstein'a çok benziyordu.
Sizi buraya gelmek gibi bir çılgınlık yapmayı iten nedir Yüzbaşı Everett?
Profesör, Crozan grubu Gargiles'teki köprüyü havaya uçurdu.
''Evet, talimat gereğince.
O zamandan beri onlardan kimseyi gördünüz mü?''
''Hayır, bir haftadan beri asistanımla buradayım. Verecek derslerim var.''
Belki Belcourt olayından sonra harekatın yönetimini Cassie ile Ruff'un ele aldıklarını biliyorsunuz.
''İkisi de yiğit delikanlılar.''
Thomas sert bir sesle cevap verdi.
''Her ikisi de sersem, aptal, sorumsuz, işe yaramaz herifler.''
''Lütfen yüzbaşı.''
''Bu iki serserinin dün gece ne yaptıklarından haberiniz var mı?'' ''Vericinin başına oturup gruplarındaki herkesin adlarıyla adreslerini bildirdiler. Kendi adlarını, sizin adınızı, Yvonne Döşan'ın, Belcour ve diğer 30 kişinin adlarını.'' Yüzü bembeyaz kesilen yaşlı profesör şaşırdı.
''Peki ama niçin?''
''Kendilerini önemli göstermek için. Sırf General de Gaulle'ün en yüksek nişanları vereceği gün, en büyük yiğitlikleri yapanların kendileri olduğunu göstermek için.'' ''Bu tepelerde çok kalın kafalı partizanlarınız var profesör.'' Profesör uzun süre Thomas'ın yüzüne baktıktan sonra konuşmaya başladı.
''Bu adları vermek kuşkusuz büyük hata. Ancak bu kadar da büyük bir suç mu? Londra'yı herhangi bir şekilde tehlikeye soktu mu? Buna imkan göremiyorum. Dolayısıyla hayatınızı tehlikeye atarak buraya kadar gelmenizin nedeni bu olamaz.''
Thomas'a daha da yaklaşarak devam etti.
''Hayatınızı niçin tehlikeye attınız Yüzbaşı Everett?''
Thomas derin bir soluk aldı. Belki de beni öldürecek diye düşündü. Belki bugün hayatım sona erecek. Hiç olmazsa bu yaşta dürüst bir insan olmaya çalışırken ölmüş olacaktı. Tıpkı Gestapo'nun yeni işkencelerine katlanmamak için intihara karar verdiği zamanki gibi birden sakinleşti. Çünkü ben Yüzbaşı Everett değil, Thomas Lee benim. İhtiyar adam kulaklarına inanamadı, gözlerini kapadı. ''Çünkü ben Londra hesabına değil, Alman gizli servisi hesabına çalışmaktayım.'' ''Çünkü Crozan grubu Londra ile değil, Alman karargahıyla muhabere etti.''
Ortalığa büyük bir sessizlik hakim oldu. İki adam birbirlerine uzun uzun baktılar. Sonra Profesör Debouche fısıldar gibi konuştu.
''Bu çok feci bir şey olur. İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum.''
O sıra kapı açıldı ve Debouche'un asistanı Yvonne Deschamps içeri girdi. Soluk soluğaydı. Yüzünü boyamamış mavi yağmurluğunun altına da hemen hemen hiçbir şey giymemişti. Darmadağınık saçları omuzlarına dökülmüştü. Güzel dudaklarından şu kelimeler döküldü. ''Demek doğruymuş, Yüzbaşı Everett. Sizdiniz.'' Üç adımda Thomas'a yaklaştı. Kapıcının karısı beni çağırdı. Burada kaldığımı biliyordu. ''Ne oldu? Lütfen söyleyin, ne oldu?'' Dudaklarını büzen Thomas sesini çıkarmadı. Yvonne birden Thomas'ın elini yakalayıp avuçlarına aldı. Ancak o sıra Debouche'un odada olduğunu fark etti. Üzgün, bitik haldeki profesör koltuğuna çökmüştü. Genç kız paniğe kapılarak sordu. ''Ne oldu profesör?'' ''Kızım, elini tuttuğun bu adam bir Alman ajanı.'' Yvonne Deschamps ağır ağır Thomas'tan uzaklaştı. Sarhoş gibi sendeleyip kendini bir koltuğa bıraktı. Debouche ona ağır ağır Thomas'ın söylediklerini tekrarladı. Yvonne gözlerini Thomas'tan ayırmadan profesörü dinliyordu. Yeşil gözleri nefretle dolmadan önce iyice koyulaştı. Dudaklarını sıkarak konuştu.
''Sen benim gözümde dünyanın en alçak, en namussuz adamısın Lieven. Nefret edilecek korkunç bir yaratıksın.''
''Hakkımdaki düşünceleriniz beni ilgilendirmez. Siz Fransızlar da Almanlar gibiyseniz, Ruf ve Cassie gibi aptallar meydana getirmişseniz suç bende mi? Aylardan beri her şey yolunda gidiyordu.''
''Buna yolunda mı diyorsun sersem?''
''Evet öyle diyorum.'' Thomas yavaş yavaş sakinleşmeye başlamıştı. Devam etti. ''Evet her şey yolundaydı. Aylardan beri bölgede kimse vurulmadı. Ne bir Alman ne de bir Fransız. Durum aynı şekilde devam edebilirdi. Bu kör alasacı savaşın sonuna kadar sizi koruyabilirdim.''
O an Yvonne isterik bir çığlık attı. Ayağa kalkıp Thomas'ın yanına giderek yüzüne tükürdü. Profesör kızı zorla geri çekti.
Thomas sakin bir tavırla cebinden mendilini çıkarıp yüzünü sildi. Kendi kendine kız haklı diyordu. Kendi görüşüne göre haklıydı. Herkes kendi görüşüne göre haklıydı. Thomas sadece herkese karşı dürüst davranmak için çaba harcamıştı. Yvonne kapıya doğru koşmak istedi. Thomas onu geri çekti. Yvonne duvara yaklaşıp Thomas'a hakaret ediyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Yolunu kesen Thomas konuştu. ''Dur burada, dinle beni. Dün gece adlarınız Alman gizli servisine ulaşır ulaşmaz durumu Berlin'e haber verdiler ve Alp birliklerine adları bildirilen kişileri toplamakla görevlendirmeyi kararlaştırdılar. O zaman Paris'teki Alman gizli servisi başkanıyla konuştum.''
Profesör Debouche, ''Niçin?'' diye sorunca Thomas başını sallayarak ''Bu benim bileceğim iş'' diye cevap verdi.
Kendisine garip garip bakan profesör, ''Seni kırmak istemedim'' dedi. Thomas'ın gözlerinin önünde bir umut ışığı belirdi. ''Bu saygıdeğer adam galiba beni anlamaya başladı. Eğer en ufak bir talihim varsa, hepimizin ufacık bir talihi varsa'' diye düşündü ve devam etti. Albay Werther'e girişilmesi istenilen harekatın her iki tarafça insan kaybına yol açacağını, biz saldırınca sizin mukavemet edeceğinizi, kan döküleceğini anlattım. Gestapo esirlere işkence yapacak, onlar da arkadaşlarının adlarını bildirecekler. Biliyordum bunu.
Yvonne asla diye atılınca Thomas gürledi. Sen sesini kes.
Yaşlı profesör, bazı işkenceler çok feci olur dedi ve devam etti. ''Herhalde bunu bilirsiniz Herr Lieven. Galiba şimdi çok şey anlar gibi oluyorum. Hiçbir şeyi geri almanın gereği yok. Hatırlarsan bir zamanlar seni dürüst bir insan olarak tanıyorum.'' demiştim.
Thomas susuyor. Yvonne işitilecek kadar derin soluk alıyordu.
''Albayınıza başka neler söylediniz Herr Lieven?''
''Kendisine Amiral Canaris tarafından kabul edilen bir plan teklif ettim.''
''Bu teklifiniz neydi?''
''Siz buranın mukavemet örgütünün manevi liderisiniz. Üyeleriniz size boyun eğer. Gargiles değirmeninde bir toplantı düzenler ve kesinlikle yakalanacaklarını, bundan kaçınmalarına imkan olmadığını bildirirseniz bir tek kurşun patlamayacaktır.''
''Peki sonra?''
''O zaman Amiral Canaris şeref sözü vererek sizi polise teslim etmeyecek. Sıradan savaş esirleri gibi kampa gönderecek.''
''Bu yeteri kadar kötü bir sonuç değil mi?''
''Bu şartlar altında tek çare. Savaş da ömür boyu devam edecek değil ya.''
Profesör Debouche cevap vermedi. Başını eğmiş önündeki dizi dizi kitapları seyrediyordu. Thomas düşünüyordu.
İnşallah bu savaş çabuk biter. Naziler arasında dürüst yaşayabilmek o kadar zor ki. Hepsi bir an önce geberse de dünyada insanlar barış ve huzur içinde yaşayabilse. Profesör sordu. Peki Gargiles'e nasıl gideceğim? Otomobilimle, fazla zamanımız yok profesör. Eğer teklifimi kabul etmeyecek olursanız askerler saat 8'de harekete geçecekler.
Peki ya Yvonne? Aramızdaki tek kadın Yvonne Herlieven, tek kadın.
Thomas acı acı güldü. Mademoiselle Yvonne'u ben şahsi esirim olarak beraberim de. Lütfen sözümü tamamlama izin veriniz. Şehir cezaevine götüreceğim. Harekat bitinceye kadar orada kalacak ve büyük yurtseverlik duygularının tutsağı olarak kargaşalık çıkarmasına engel olunacak. Sonra kendisini Paris'e götüreceğim. Yolda kaçacak.
Yvonne hayretle ona baktı. Ne?
Thomas sesini daha da sakinleştirerek kaçmayı başaracaksın dedi. Bu da Albay Werther'den sağladığım ikinci şey. Kısacası Alman gizli servisince garanti edilmiş bir kaçış.
Yvonne Thomas'ın üzerine yürüdü. Neredeyse tepiniyordu.
Tanrı varsa sana cezanı çektirecek. Feci bir şekilde öleceksin. Kaçmayacağım ve Profesör Debuş teklifinizi hiçbir zaman kabul etmeyecek. Hiçbir zaman. Hepimiz son nefesimize kadar savaşacağız.
Thomas yorgun bir sesle cevap verdi.
Tabii, tabii. Acaba gidip yerine otursan ve hayatında ilk kez ağzını kapasan olmaz mı?
8. kısım.
Gizli. 9 Ağustos saat 14.35 Paris merkezinden Berlin merkezine. Clermont-Ferrand bölgesi Alp Dağları birliklerinden bir tabur 7 Ağustos günü saat 22'de Gargiles Değirmeni civarında Crozan grubunu yakaladı. Başlarında Profesör Debuş'un bulunduğu grup üyeleri direnmediler. Tutuklananların sayısı 68. Talimat gereğince hepsi 343 numaralı esir kampına sevk edildi. Mesaj bitti.
9. kısım. 17 Eylül 1945 tarihinde Paris'te toplanan Müttefik Soruşturma Kurulu'nda Profesör Debuş'e aşağıdaki ifadeyi vermişti. Crozan grubuna dahil bütün üyelere 343 numaralı ordu kampında iyi davranıldı. Hepsi savaş sonunda sağ salim evlerine döndüler. Burada hayatımızı önceleri İngiliz yüzbaşısı olarak tanıdığımız ve Ağustos'ta Clermont-Ferrand'a beni ziyarete gelen bir Alman'a borçlu olduğumuzu bildirmek isterim. O zaman bana Sonderführer Thomas Lieven adını taşıdığını açıklamıştı. Kurul yetkilileri hemen Sonderführer Lieven'i aramaya koyuldular ama onu bulamadılar. Çünkü 1945 yılı sonbaharında Müttefik Soruşturma Kurulu'ndan çok daha değişik örgütlerde Thomas Lieven'i arıyorlardı. Bu nedenle ancak olayı şimdiden açıklamayıp 1943 yılına dönelim.
23. ayrımın sonu. Sayfa 292.